Ayırım 14. Sayfa 115. 5. 1958 Kambiyo krizi, 4 Ağustos devalüasyonu ve IMF istikrar programı. Türkiye 1956-1958 arası dışa giderek kapandı. İstikrar programı uygulaması için baskı yapmak üzere dışarıdan verilen program kredileri azaltıldı. Zaten Dünya Bankası'ndan uzun zamandır yeni proje kredisi alınamıyordu. Bunun nedeni Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yolladığı uzmanın hükümet politikalarına çok müdahale etmesi üzerine hükümetin bu uzmanı ekonomi daha sıkışıklığa girmeden önce kovmasıydı. Verildiği kadarıyla dış yardım ve kısa vadeli kredilerle iş idare edilmeye çalışılsa da idare edilir gibi değildi. Dış borç servisinin ihracatın %30'unu aşmasına, devalüasyon bekleyişlerinin yol açtığı yurt dışına sermaye kaçışları eklenince bir ara kara borsadaki döviz kuru 20 TL'ye eşit 1 dolara kadar yükselmişti. Kaçakçılık da iyice artmış, resmi işlemler yanında ikinci bir yeraltı ekonomisi oluşturmuştu. Hükümet bir istikrar programına gitmemek için dış kaynaktan yoksun kalmak pahasına 2 yıl diretirken ekonominin gidişi iyice kötüleşmişti. Alt başlık 1. İstikrar programının içeriği ve koşulları. 1958'de Türkiye'nin vadesi geçmiş önemli tutarda ödenmemiş ve birikmiş dış borcu bulunuyordu. Bu borçları ödemedikçe ne uzun vadeli program kredilerinin artma ne de kısa vadeli ticari kredilerde günü idare olanağı vardı. Hükümet, geçmişteki ithalat liberasyonunun ve giderek kötüleşen dış ticaret hatlarının, büyüyen kamu açıklarının, mal darlıkları ve enflasyonun bozduğu dengeleri yeni dış kaynak bulmadıkça düzeltemiyordu. Ekonomi, plansız programsız, gelişigüzel devlet müdahaleciliğinin en kötü örneklerini sergilemekteydi. Sonucu borç ödeyemez duruma düşmek, yani moratoryum ilanı olmuştu. 1958 Ağustos ayında hükümet çaresizlik sonucu IMF güdümünde bir istikrar programı uygulamayı kabul etti. 422 milyon dolar tutarında borcu ertelendi ve %3 faizle bir ödeme planına bağlandı. Yani bir konsolidasyon yapıldı. 359 milyon dolar tutarında taze kredi verildi. Bunun 259 milyonu ABD, 75 milyonu OECD ve 25 milyon doları da IMF tarafından sağlanıyordu. Bir süre IMF ile kesilen ilişkilere rağmen sonuçta program yürürlüğe kondu. Hükümet 1957'de ABD ve Almanya dış yardım için başvurmuş fakat onlardan sorunun OECD ve IMF çerçevesinde çözülmesi cevabını almıştı. Süren görüşmeler ancak tamamlanabilmişti. İ1. Programın bir direği ülke içinde enflasyonun kontrolüne dönük fiyat ve para politikası önlemleriydi. Bir kere hükümet 1956'dan itibaren yürürlüğe koyduğu iç fiyat kontrollerini kaldıracaktı. Ayrıca TC Merkez Bankası ve ticari banka kredilerini tavan sistemiyle denetim altına alacaktı. Bu tavan çerçevesinde açılacak kredilerin kamu kesimi ve bankalar arasında dağılımı kotalarla belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin aldığı kredileri 1959'un ilk yarısında Merkez Bankası'na geri ödemiş olması koşulu getirildi. Banka kredileri bir süre için donduruldu. Bu kredi kısıtlamalarına faiz hatlarının yükseltilmesi eşlik etti. 1960'da enflasyon oranı TEFE %5.4'e düşerken kısa vadeli kredi faizi %12'ye çıkarıldı. Yani kredilerde faiz haddi reel pozitif düzeye yükseltildi. Kit fiyatları ortalama %50 kadar yükseltilerek açıkları denetleme yoluna sokuldu. Ayrıca devlet bütçesini denkleştirme hedefi çerçevesinde kamu hizmetlerine yeni vergiler getirildi. Kamu harcamalarının bir program çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırıldı. Buna rağmen bütçe dengesi sağlanamayınca emisyon yapılamadığı için iç borca başvuruldu. Bu önlemlerle 1958'den sonra fiyat artışları hızla düştü. Para arzının artışında daralma bir yandan, taze krediler sayesinde ithalatın genişlemesi diğer yandan fiyatları dizginledi. Fiyat artışı TEFE 1960'da %5.4'e, 1961'de %2.7'ye düşmüştü. İ2. Programın ikinci direği dış ticaret rejiminin düzenlenmesi ve ihracatın artırılmasına dayanıyordu. De facto olarak 4 Ağustos'ta yapılan devalüasyonda bütün ithalatta kur fiilen, primler dahil, 1 dolar eşittir 9 TL'ye eşitlendi. 6-12 aylık ithalat kotaları yürürlüğe kondu. Bu kotalarla yatırım malları ve ara mallarına %40 ar, tüketim mallarına %20 pay ayırdı. İhracatta ise çeşitli primli kurlar devam etti. Var olan clearing anlaşmaları sürdürülse de yenilerinin yapılmaması, takas işlemine yer verilmemesi kararlaştırıldı. Dış ticaret, convertible paralarla ve çok taraflı olarak yürütülecekti. Merkez Bankası nezdindeki döviz karşılık fonu, her döviz satışında aldığı ithalat primini, ihracat priminin üstünde tutuyor, böylece ikili katlı kur uyguluyordu. Bu primler 1959'da tekrar yükseltildi. 4 Ağustos de facto devalüasyondan sonra ihracat yine artmadı. Fakat genişleyen dış krediler sayesinde ithalat arttı ve dış ticaret açığı büyüdü. Kurların teke indirgendiği 9 Ağustos 1960'daki de jure devalüasyondan sonra da yine ihracatta bir sıçrama görünmedi. İhracatın 400 milyon doları aşabilmesi 1965 yılını bekledi. Alt başlık 2. İstikrar Programı ve Durgunluk 1958-1961. Döviz darboğazının ekonomiyi yavaşlattığı 1956-58 yıllarına, 58'de IMF Standby Anlaşması ile uygulamaya giren programın etkileri eklendi. İthalat darboğazının kalkmasına rağmen istikrar programının etkisiyle durgunluk yoğunlaşarak sürdü. Artan döviz fiyatı ve faiz haddine sıkı para politikası çerçevesinde artırılan kit fiyatları ve kaldırılan fiyat denetimi, Merkez Bankası kredileri ve ticari kredilere getirilen kredi tavanı kısıtlamaları eklenince ekonomi daralmaya girdi. Aslında enflasyonu düşürmeye dönük üst üste biten bu önlemlerin durgunluk yaratması olağandı. Bu daralma süreci 1958-61 arasında büyüme hızını enflasyon hızla düşerken yılda ortalama %3,5'a düşürdü. Nüfus artış hızının yılda 2,8'e vardığı bu dönemde bu büyüme hızıyla Türkiye ancak %1'in altında gelir artışı sağlayabilmiş demekti. Bunu 27 Mayıs 1960'ta bir askeri darbe izledi. Daralma süreci çok sayıda bankayı 27 Mayıs 1960'taki siyasi değişimden sonra tasfiyeye, birçok şirketi de iflasa götürdü. Sanayi Bankası, Esnaf Kredi Bankası, Doğu Bank, Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası, Tutum Bankası, Raybank, Türkiye Kredi Bankası, özel şirketlerin daralması ya da tasfiyesi üzerine geri dönmeyen krediler ve zayıf yapıları dolayısıyla tasfiye edilmek durumunda kaldı. Bankalardaki mevduat ve kredi hacmi ciddi biçimde daraldı. Bu 7 bankanın tümü 1950'li yıllarda yaşanan banka sahibi olma furyasında kurulmuşlardı. 10 yıllık ömürlerini tamamlayamadan istikrar programını izleyen daralma sürecinde sahneyi terk etmişlerdi. İthalat darlığının getirdiği olanaklarla kurulan fakat kriz ve durgunluk dolayısıyla iflas eden birçok özel ticari sanayi firmada zaten banka batışlarında rol oynayan başlıca etkenlerden biriydi. İthalat darlıklarına ve devalüasyona rağmen 1958'de %4,5 oranında büyüyebilen ekonomi, enflasyonu düşürme ve ekonomiyi daraltma sürecinde her ikisinin birlikte düştüğüne tanık oldu. Enflasyon 1959'da devalüasyonun etkisiyle %19,8'e fırladı. Fakat izleyen yıllarda hızla düştü. 1960'da %5,4 ve 1961'de %2,7. Reel gayri safi milli artışı ise sırasıyla %3,4 ve %2'ye düştü. Kamu açığı ve ekonominin kaynak açığı devalüasyonu izleyen birkaç yılda sürse de izleyen planlı dönemde büyüme de dengeler de rayına oturdu. Krediler açılırken kullanımını izleyebilmek için planlı ekonomiye geçiş şartı getirilmişti. Yaygın kısıtlamalara ilişkin kurumlar, gelişigüzel devlet müdahaleciliği, dış borç konsolidasyonu ve ek taze krediler planlı iktisadi kalkınmanın yeğlendiği yolu hazırlamış gibiydi. 6. Kriz ve durgunluğun çalışanlara etkisi. 1958 krizi ve izleyen durgunluğun çarpıcı özelliği, tarım ve sanayide yavaşlama olsa da üretimde mutlak düşüş yaratmamış olması yanında ücretli çalışanların ya da tarım çalışanlarının refah düzeyinde ciddi gerilemeler de yaratmamış olmasıdır. reel ücretler sadece 1958'de 1953 düzeyinin de gerisine düşmüş. Onun dışında durgunluğun dip yaptığı 1960 ve 1961'de dahi artmamış fakat yaklaşık eski düzeyini korumuştu. Aynı şekilde gerek işveren gerek ücretli çalışan sayısında eldeki verilere göre azalma değil aksine artış olmuştu. 1955 nüfus sayımında 39.5 bin olan işveren sayısı 1960 sayımında 156.1 bine çıkarken ücretli işçi sayısı da sırasıyla 1.6 milyondan 2.4 milyona çıkmıştı. Ancak toplam artışa rağmen ticaret kesimiyle makine imalatı gibi bazı sanayi dallarında büyük istihdam kaybı olmuştu. Yani bazıları hariç tarım dışı kesimler hem ücretli çalışan sayısı artışı hem reel ücretlerde 1958 dışında 1954-1955'teki düzeyin sürdürülmesiyle dikkati çekiyordu. Tarımda durum biraz daha farklıydı. 1959-1961'i kapsayan 3 yıl boyunca tarım üretimi neredeyse durdu. Dış ticaret hatleri hızla gerilerken, IMF istikrar programı şiddetli bir daralma getirmişken iç ticaret hatlarında ciddi bir gerileme olmadı. Üretici üretimden kaybetse de fiyat makasından uygulanan politikalar sayesinde bir kayba uğramadı. Bu tablo 1929 krizine tam benzemese de çalışanların işsizlik ve düşen reel ücretler dolayısıyla büyük refah kaybına uğradığı izleyen krizlerden tamamıyla farklı bir tablo çiziyordu. Kapitalizmin krizlerine tıpkı 1929 krizi gibi hiç benzemiyordu. Ekonomi sanayileşmesini sürdürüyordu. 7. Kriz ve rastlantısal yapısal dönüşümler. Ekonomi krize giden süreçte yaşadığı dar boğazlara rağmen hatta bunlar sayesinde ciddi yapısal dönüşümlere tanık oldu. Ancak 1923 krizini izleyen yıllardakinden farklı olarak bunlar hükümetin izlediği bir stratejinin ürünü olmaktan çok rastlantısal biçimde ortaya çıktılar. Alt başlık 1. Dış ticarette yapısal dönüşüm. Tarım ürünleri dış ticaret hatlarındaki gerilemeler ve gizli devalüasyonlara rağmen TL'deki aşırı değerlenme, yeni ürünlerle ihracat gelirini artıramamanın gerisindeki temel etkenlerden biriydi. Dış ticaret hatlarındaki gerileme ise temelde tarımsal ihraç malların fiyatlarının dünya pazarındaki düşüşünden kaynaklanıyordu. Türkiye bu sürece nasıl uyum sağladı? İktisat kuramına göre dış ticaret hatleri aleye dönen ürünün zaman içinde üretiminin ve satışının göreli azalması karşısında dış ticarette fiyatı göreli artan malların bunların yerine ikame edilmesi gerekir. Bu beklentiye göre ihracatta tarım ürünlerinin payı giderek azalırken mamul mallar bunların yerini almalıdır. Oysa Türkiye'de tablo 6'da görülen ürünlere kuru incir, kuru üzüm de eklendiğinde ortaya çıkan ihracat yapısındaki sertlik, değişmezlik 1970'li yıllara kadar sürdü. Bunun bir temel nedeni iç ticaret hatlarının izlenen tarım politikası sayesinde bu gerilemeyi yansıtmamasıydı. Ancak nedenler buna inhisar etmedi. Söz konusu ürünler ihracatın %85'ini verirken sadece pamuk ile tütün bunun yaklaşık yarısını oluşturmaktaydı. Dış dünyada görevli fiyatların aleye geliştiği süreçte daha çok ücretli işçiyle üretim yapan büyük çiftliklerde üretilen pamuk veriminde 1956-1963 arasında %60'dan fazla toprak verim artışı gerçekleşti. Yani dış ticaret hatlarındaki gerilemeye maliyet düşürülerek uyum sağlandı. Buna karşılık küçük aile işletmelerinde emek yoğun teknikle üretilen tütünde toprak verimi artmazken hem tütün ekici sayısı hem ekilen yüz ölçümü artmıştı. Yani gelir düşüşüne tepki aynı yolda daha büyük bir grupla yürümek oluyordu. Diğer bir deyişle tersine dönen arz eğrisi gözleniyordu. Dış ticaret hatleri bu denli dünya olaylarına bağlı ve genelde aleyhe dönme eğilimindeki tarım ürünlerinde uzmanlaşma yolunda Türkiye'ye 1950'lerin başında yapılan yabancı uzman tavsiyelerinin ne kadar havada kaldığına bu durum iyi bir göstergedir. Alt başlık 2. Gayri safi milli hasılada yapısal dönüşüm. Dış ticaret hatlarındaki aleye dönüşe intibak, ihracat yapısını değiştirmek yoluyla ortaya çıkmasa da hızlanan sanayileşme ithalatta ikame imkanını verdi. hızlanan altyapı inşaatı ve mesken yatırımları bir yandan, nüfus artışı ve tarımda makineleşmenin ivme verdiği köyden kente akınla ve artan kişi başına gelirle yükselen tüketim talebi diğer yandan, sıkışan ithalatın yükselttiği karlılıkla birleşince bu iki alanda ithal ikamesi için gereken karlılığı sağlayabildi. Grafik 1'de görüldüğü gibi 1954-1955'ten itibaren Türkiye tüketim malları ve inşaat malzemesi ithalatını sadece ithalat sıkışıklığı yaşanan yıllarda değil, ithalatın göreli serbestleştiği 1958 sonrası yıllarda da bu yoldan azaltabildi. Kurulan ithal ikamesi sanayileri bu olanağı verdi. Ancak yoğun teknoloji sorunu yaratan makine teçhizat sanayileri kurulamadı. Nitekim gayri safi milli hasıla 1954 sonrası yıllarda tarımın göreli payının düştüğü, sanayi ile hizmetler kesiminin göreli payının yükseldiği bir değişim sergiledi. Sanayinin payının dönem sonundaki yükselişi ithal ikamesinin önemine grafik 2'deki verilerle birlikte iyi bir göstergedir. Türkiye'de ithal ikamesi yoluyla sanayileşme aslında 1930'ların büyük dünya bunalımı yıllarında devlet eliyle başlatılmıştı. Dış ticaret hatlarının şiddetle tarım aleyhine döndüğü ve ithalatın daraldığı benzer ekonomik iklim bu dönemde de tarım ihracatını artırmanın gelir kaybı yaratması anlamına geliyordu. Bu etken 1950'li yıllarda ithal ikamesi yoluyla sanayileşme getirmişti. İthal ikamesi yoluyla sanayileşme 1970'li yılların sonuna kadar sürdü. Türkiye bu yoldan daha sonraki yıllarda ihraç edebileceği mamul malların üretilmesini sağlayabildi. Ancak 1970'li yılların sonuna doğru tekrar dış ticaret hatları şiddetle tarımsal ihraç ürünleri aleyhine dönmeye başladığında çok zecri önlemlerledir ki ihracatın giderek artan bir oranı 1980'li yıllardan itibaren mamul mallardan oluşma yoluna girebildi. 1958 krizinin geride bıraktığı en önemli yapısal dönüşüm işte sanayileşmenin bu tabanı oluşturmasında attığı yeni adımlar oldu. Adımların biri yeniydi çünkü kitler yanında çoğunluğu küçük orta boy işletmeler olsa da özel girişimler de ortaya çıkmıştı. Alt başlık 3. Özel sanayinin gelişmesi yolunda dönüşüm. İ1. 1954 ve izleyen yıllarda ithalatın sıkışmaya başlaması, rekabetsiz ortamda iç ticaret hatlarını ithali sıkışan sanayi malları lehine değiştirdi. Dış konjonktürün tarım aleyhine ve sanayi lehine değiştirdiği fiyatlarda bu eğilimi destekledi. Ayrıca nüfus artışının hızlanması ve tarımdan kente göç yoluyla kentleşme olayının ivme kazanması, ulaştırma ağının genişlemesiyle üretimin artması sonucu tarımın pazara açılma süreci, iç pazarı genişletmeye başlamıştı. Buna, kentlere akınla birlikte henüz toplu sözleşme ve grev hakkının bulunmadığı, tarımda emek veriminin çok düşük, dolayısıyla kente gelen emeğin tarımdaki alternatif getirisinin çok az olduğu bu dönemde düşük ücretli emek kullanım olanağının ortaya çıkması eklendi. 1954'e kadar reel ücret %40'a yakın artsa da bundan sonra biraz geriledi. Nihayet içeride kredi genişlemesi ve dışarıdan borçlanma olanaklarının özel kesimde sermaye birikimi imkanlarını genişletmesi, yabancı şirket ortaklığı, lisans ve know-how anlaşmalarının teknoloji sorununa çözüm getirmesi aynı yönde etki yaratıyordu. Dönem boyunca reel faiz hatlarının çok düşük, hatta enflasyon hızlanırken negatif düzeyde kalması da düşük reel işçi ücretlerine eklenince sanayileşme yolunda yüksek karlılık beklentisi ortaya çıkmış oluyordu. Tarım ürünü girdisi kullanan sanayilerde maliyeti düşüren etkilere bu da ekleniyordu. Bu dönemde Türkiye'nin tarıma mı yoksa sanayiye mi ağırlık vermesi gerektiği tartışmalarının 1960'lı yıllara kadar sürdüğü görülür. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nin hazırlattığı Türkiye'de Sanayileşme ve Yatırım Meseleleri başlıklı bir inceleme, sanayinin tarımdan daha verimli olduğunu, dolayısıyla tarımın öncelik alması gerektiğini belirtiyordu. Buna göre, tarımda üretimin istikrarsızlığı, iş gücünün yarattığı katma değerin sanayide daha yüksek olması, kişi başı gelir arttıkça harcamaların bölünüşünün tarım aleyhine ve sanayi lehine değişmesi, yani sanayi malları için gelir elastikliğinin tarımdan daha yüksek olması, bu önceliğin başlıca gerekçeleriydi. Kısacası, günün koşullarında iş adamı kesiminin görüşü sanayi lehine oluyordu. İ2. Ayrıca tutarı az da olsa 1950-1958 arası 77 milyon dolar kadar gelen dolaysız yabancı sermaye yerli ortaklıklar kurarak özel sinayi girişimin kısmen de olsa teknoloji, sermaye ve yönetim gibi sorunlarını aşmasına yardımcı oldu. AEG, ETI, Birleşik Alman İlaç, ETİTAŞ Elektrik, Santral Dikiş, Sandoz İlaç, Tohum Islah ve Üretim, Türk Hoext, Türk Philips, Türk Pirelli, Türk Traktör, Unilever, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Turya, Tütüntex, General Electric, Pfizer, Türk Otomotiv, Singer, 6224 nolu yabancı sermaye teşvik kanunu kanalından gelen ÇUŞ veya bunların yerli ortaklarıydı. Bunlara petrol kanunu yoluyla gelen Mobil, Shell, BP gibi çok uluslu şirketler eklendi. Ayrıca lisans, know-how ve marka anlaşmalarıyla yabancı sermaye katkısı olmaksızın dış kaynaklı teknoloji, bilgi ve marka kullanımı, yabancı firma temsilciliği gibi olanaklarda özel girişim için yeni kar fırsatları yarattı. İ3. Böylece ABD'li danışmanların karşılaştırmalı üstünlüğe göre tarımda uzmanlaşma tavsiyeleri sanayi lehine ağır basan karlılık karşısında havada kaldı. Özel girişimin sanayileşmede pay alması bu ortamda ortaya çıktı. Devlet fabrikalarını satarak, ağır sanayiyi tasfiye ederek özel girişime dayalı bir serbest piyasa ekonomisi yaratma tavsiyeleri ise hiç başarılı olamadı. O da havada kaldı. Bir kere 1980'li yıllar sonrasında olduğu gibi özel girişim bu kuruluşları çok düşük fiyatlarla ve açılacak kredilerle satın almak istedi. Sermaye piyasasının hiç gelişmemiş olduğu ve sermaye piyasasında el değiştiren hisseleri bulunmadığı için satış değerlerinin saptanamadığı, özel girişimde birikiminin kısıtlı olduğu bir ekonomide bunların satılabileceğini düşünmenin dahi anlamı yoktu. Ayrıca uygulanan politikaların sonucunda kamu girişimciliğinin özel girişime büyük dışsal yararlar yaratabileceği ortaya çıkmıştı. Kamu girişimlerinin ürettikleri malların maliyetin altında fiyatla satılması, eğittikleri iş gücünün özel kesime eğitilmiş emek hazırlaması, özel girişime düşük faize kredili satışları bunların en önemlileriydi. Öte yandan altyapısı hiç gelişmemiş olan Türkiye'de bu eksikliği gidermek için devletin giderek artan yatırım yapması gerekiyordu. Özel yatırımların, ticari kredilerin genişlemesine rağmen sınırlı kalması yalnız altyapı değil, kit kuruluşlarının yatırımlarının da artması sonucunu verdi. 1950'de toplam yatırımların %57'sini yapan özel kesimin payı 1959'da %38'e kadar düşmüştü. Buna karşılık kitlerin payı %15'ten %20'ye, bazı yıllar daha da yükseğe çıkmıştı. Geri kalanında kamu altyapı yatırımları oluyordu. Kısacası devlet kesimini daraltma ve devlet girişimciliğini tasfiye etme girişimleri uygulamaya giremedi. Aksine birçok yeni kit kuruldu. Hükümet bu bağlamda bağnaz davranmadığı gibi bu yönde dayatmacı kısıtlamalar da dışarıdan gelmedi. Serbest piyasa ekonomisi yerini gelişigüzel devlet müdahaleciliğine bırakınca iş dünyası da buna tepki gösterdi. Ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsaları birliğinin 8. genel kurul toplantısında iş adamları bu gelişigüzel devlet müdahalesinden şöyle yakınmaktaydı. Odalar Birliği Kongresi 15 Şubat 1957. Memlekette son yıllarda şiddetini artıran enflasyon fiyat ve piyasa istikrarını alt üst etmiş. Evvela birkaç noktada, daha sonra ise geniş bir cephede darlık ve kıtlıklara sebep olmuştur. Bu hal devam ederken devletin gelişigüzel kontrol ve müdahaleleri bütün piyasayı kaplamıştır. Tevziler, tahsisler, kontroller, fiyat tespitleri iş adamını tam bir cendereye sokmuştur. Son derece şamil bir mahiyet olan bu kontrol ve müdahaleler istikrarlı bir görüş ve düşünce mahsulü olmadığı için rasyonel bir esastan mahrumdur. Bunun için de her gün değişmekte, tadil edilmekte ve yeniden vaaz edilmektedir. Bu hal iş adamlarını tam şaşkınlık içinde bırakmaktadır. Delegeler bilhassa bu kararsızlık ve istikrarsızlıktan acı acı şikayet etmişlerdir. 1950'li yılların gelişigüzel devlet müdahaleciliğinin serbest piyasa ekonomisinin yerini alması ve iş kesiminin buna gösterdiği şiddetli tepki 1960'lı yıllarda geçilen planlı kalkınma döneminin hazırlayıcısı sayılabilir. Nitekim 1963'te yürürlüğe giren 1. 5 yıllık kalkınma planı ile özel kesim hızla sanayileşmeye geçti.